والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Çok aziz, çok muhterem Müslüman kardeşlerim. Mevlana Hazretlerinin dediği gibi, gökler büyüklüğünde bir ağız isterim ki, kıyametler kadar bir ömür isterim ki, Nur-u Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem'i methedeyim. O Muhammed aleyhissalatu vesselam ki, 1400 küsur sene üzerinden geçmesine rağmen halen liste başı, halen önder, halen boş komutan, halen en büyük insan olarak karşımızda duruyor. Her geçen gün onun kıymeti daha da anlaşılmakta, onun büyüklüğü daha da iyi kavranmakta ve yine bütün beşeri sistemlerin karşısında Nur-u Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dimdik ayakta durmaktadır. Evet, ben konuya başlarken kardeşlerimden azami derecede ricam şudur ki, bu gece mana dolu bir gecedir. Bu gece kalbe ve ruha hitap etme gecesidir. Kalplerin ve ruhların nurlanması gecesidir. Onun için azami derecede beni sükunetle dinlemenizi çok çok rica ediyorum. Allah hepinizden razı olsun aziz kardeşlerim. Çünkü böyle gecelerde Resulullah aleyhissalatü vesselam gibi büyük bir nebinin anılması gecesinde ne kadar sükunetle dinlersek tahmin ediyorum o kadar çok istifademiz olacaktır. Şimdi onu anlamak hususunda üç merhale ele alıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ancak üç şekilde anlaşılabilir. Birincisi, onu bi'setinden önce, yani nübüvvetinin gelmesinden önceki dönemlerine bakmak. İkincisi, nübüvvetinden hicretine kadar dönemine bakmak. Ve üçüncüsü de hicretinden vefatına kadar aleyhissalatü vesselamı anlamamız şarttır. Biz çoğu kez adı geldiği zaman Hazreti Resulullah'ın canım feda kurban olayım deyip salavat-ı şerifeler getirip elimizi yüzümüze sürüyoruz. Evet aziz kardeşlerim, bu yeterli midir? Veyahut da bu gecede sık sık duyarsınız, Resulullah methedilir ve belki peygambere davasına karşı gelen bile bu gece Resulullah'ı övebilir. Ama biz ayetin içeriğinden başlayıp konumuza girmek istiyoruz. Başta okuduğum ayet-i celilede Allah Celle Celaluhu ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Habibim, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bunu hepimiz ezbere biliyoruz. Ama bunu kavramada doğru mu kavruyoruz veya doğru kavramıyor muyuz? Bunun muhakemesiyle konuya girmek istiyorum. Rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak seni gönderdim. Çok insan var ki Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselamın zatını kabul eder. Bazı insan var ki 40 yaşına kadar hayatını kabul eder. Bazı insan var ki Mekke dönemini kabul eder, Medine dönemini kabul etmez. Bazı insan var ki onun getirdiği şeriatın bir kısmını kabul eder, bir kısmını kabul etmez. Bazılar vardır ki Kur'an'dan birkaç sayfayı kabul eder, birkaç sayfayı kabul etmez. Oysa ki bu ayetin içeriğinde Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed'i zatıyla birlikte, şeriatıyla birlikte kavramamız lazımdır diyor. Günümüzde görüyoruz, ben de Müslümanım diyor. Elhamdülillah, ben de Müslümanım diyor. Ezan edebiyatı yapılıyor, bayrak edebiyatı yapılıyor. Ama beri taraftan şeriat bahsi olunca onun karşısında öfkeyle dikiliyorlar. Halbuki bu yanlış bir anlamadır. Resulullah zatıyla birlikte, şeriatıyla birlikte kavranmalıdır. Aksi takdirde eksik kalır muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu evrensel bir peygamber göndermiştir. Onun davası evrenseldir. Yani sadece bir asra, bir zamana, birkaç yıla dönük bir kişi, şahıs değildir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tarihte çok insanlar görmüşsünüz. Zorla sevdirmişlerdir. Efendim onları koruma kanunları çıkarmışlardır. Efendim zoraki millete baskıyla bunu seveceksiniz demişlerdir. Napolyon gibi, bilmem başkaları gibi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zorla sevdirilmediği halde çağlar üstü bir peygamberdir. Evrensel bir peygamberdir. Davası evrenseldir. Sözleri evrenseldir. Ve getirdiği ilkeler evrenseldir. Bütün insanlığa hitap edebilecek bir kapasitedir sallallahu aleyhi ve sellem. Evet aziz kardeşlerim, Kur'an onun hayatının arşividir. Yani Kur'an-ı Kerim'i iyi incelediğimiz zaman Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatının bütün merhalelerini o arşivde bulabilirsiniz. Çünkü Hazreti Ayşe-i Sıdıka annemizin ifadesiyle hulukuhul Kur'an, onun ahlakı Kur'an idi. Kur'an'a eğer hayat verilseydi, yani bir teşbih yaparsak, Kur'an'a hayat verilebilseydi Hazreti Muhammed olurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Resulullah eğer bir kitap şekline döndürmek mümkün olsaydı Hazreti Kur'an olurdu. Yani öyle iç içe bir ikilidir Kur'an ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi ifadeleriyle Adem ruhla ceset arasında iken ben nebi idim. Gecenin ana temayülü ile mevzuya girmek istiyorum. Adem ruhla ceset arasında ben peygamberdim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve çok Müslümanları görürsünüz ezan-ı Muhammedi okunurken, eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilirken sağ elinin baş parmağını öper. Bundaki hikmet nedir? Bu sünnet Adem aleyhisselamın sünnetidir. Çünkü Adem aleyhisselam yaratıldıktan sonra meleklerin arkasında saf saf durduğunu görüyor. Soruyor, ya Rabbi bunlar neden hep benim arka tarafımda durup da beni seyrediyor? Cenab-ı Hak, ya Adem, eğer sen sırtındaki nuru görseydin sen de hayran hayran bakacaktın. Ya Rabbi onu benden mahrum etme. Onu görebileceğim, öpebileceğim bir yere getir dediğinde Allah Celle Celaluhu Adem babamızın sağ elinin baş parmağına nur-u Muhammedi'yi getirmiş ve Adem aleyhisselam onu ilk tasdik edip öpüp gözüne süren bir peygamberdir. İşte biz o sünnete binaen, Adem aleyhisselamın sünnetine binaen sağ elimizin baş parmağını öpüp Resulullah'ın adı geldiği zaman gözlerimize sürüyoruz. Ve yine Adem aleyhisselam yasak meyveden yedikten sonra bağışlanması için dua ettiğinde şöyle dua ediyor. Ya Rabbi babasını evladının hürmetine affet. Cenab-ı Hak soruyor, ya Adem nereden biliyorsun evladının şerefini? Nereden bileceğim ya Rabbi? Cennetin kapısının üstünde baktım ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. Arş-ı A'la'nın üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. Anladım ki o hayırlı evladın hürmetine beni bağışlayacaksın ve Adem aleyhisselam onun hürmetine bağışlandı aziz Müslümanlar. O nur-u Muhammedi ki nebiden nebiyle intikal ede ede ta kendi zamanına kadar ulaşabildi. En temiz sulplerden, en temiz zürriyetten, en temiz aileden biri birine devredildi. O nur-u Muhammedi ki Nuh aleyhisselamla gemiye bindi, tufanı yaşadı. O Muhammed aleyhisselatü vesselamın nuru ki Hazreti İbrahim ile ateşe atıldı. O nur-u Muhammedi ki Hazreti İbrahim'in dilinde dua oldu. O nur-u Muhammedi ki Hazreti İsmail ile kurban edilmek istendi. O nur-u Muhammedi ki Hazreti İsmail'in kademinden zemzem suyunun fışkırmasına vesile oldu. O nur-u Muhammedi ki Hazreti Hacer annemizle Sefa Merve'yi koştu. O nur-u Muhammedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa ile Tur Sina'da tur döndü. O nur-u Muhammedi ki sallallahu aleyhi ve sellem deryaların yarılmasına vesile oldu. Ve yine o nur-u Muhammedi ki Yusuf aleyhisselamla zindanda çile çekti, çileden kurtuldu. Yine o nur-u Muhammedi ki Eyüp aleyhisselamla çile çekti. Yine o nur-u Muhammedi ki Yakup aleyhisselamla hüzün çekti, gözyaşı oldu, ağladı. Ve yine o nuru Muhammedi ki Davud aleyhisselamla zikretti, o nuru Muhammedi ki Hazreti Süleyman aleyhisselamla inse cinne hükmetti, ve yine o nuru Muhammedi ki İsa aleyhisselamın dilinde ve mübeşşiren bir resulin ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet kelamıyla noktalandı. İsa aleyhisselam, ey beni İsrail, benden sonra Ahmet isimli bir peygamberi size müjdelerim. Ve onlar dönüp dediler ki, bu açık bir sihirdir. Hazreti İsa'yı kabul etmediler. Tevrat'ta, İncil'de onun bahsi çoktur. Bugün dahi Tevrat'ta, İncil'de, belki onlarca, yüzlerce yerde Nur-u Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellemin bahsi vardır aziz Müslümanlar. İşte biz o nuru bir daha idrak etmek, onunla bir daha nurlanmak için bu gecede toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Allah o nurdan bizi mahrum etmesin aziz kardeşlerim. Ve o nuru Muhammedi ki ta Adnan'dan, dedesi Adnan'dan Haşim'e kadar en güzel şekilde geldi ve dedesi Haşim'in sırtından yine Abdülmuttalib'e intikal etti sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülmuttalib ki esas ismi Şeybedir aziz Müslümanlar. Saçında beyazlık olması hesabıyla beyaz manasında adı Şeybedir. Fakat Medine'de annesinin yanında kaldıp da bir müddet sonra amcası Muttalib'le birlikte Mekke'ye döndüğünde kendisine Muttalib'in kölesi manasında Abdülmuttalib lakabı takıldı. Esas dedesinin ismi Şeybedir. Ve Şeybe bir cihette Mekkelilerin ikinci İbrahim dedikleri Resulullah'ın dedesidir. Ve Abdülmuttalib Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan evvel zemzem suyunu bulmak için gayret sarf etmiştir. Kendisine rüyada zemzemin yerini kazılması işaret edilmiştir. O da demiştir ki, ya Rabbi, beni kavmim zorluyor, bundan men ediyor. Bana erkek evlatlar ihsan et ki bana karşı direnmesinler, durmasınlar diye dua etmişti. Ve onlardan evlatlarımdan birisini senin için kurban ederim demişti. Nihayet aradan yıllar geçmiş, Allah Celle Celaluhu ona 11 tane evlat vermişti. Ve zemzem kuyusunun yerini bulmuş. Neticede rüyada kendisine demişti ki, ey Abdülmuttalib, vaadini gerçekleştir. O deve kesti, yine rüyasında vaadini gerçekleştir. İhsanda bulundu, yine vaadini gerçekleştir. Ve sonunda evlatlarından birini kes diye kendisine ikaz edildi. Neticede kura çekti ve bu kurada onun en sevdiği oğlu, kainatın efendisi Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselamın babasında tecelli etti. Abdullah'ı kesmek istemiyordu, çok seviyordu Resulullah'ın babasını. Çünkü onda çeşitli işaretler görmüştü. Sağdan soldan düşünen insanlar, bu Abdullah'ta büyük işaretler var diye keşfetmişlerdi. Neticede Heyber'de bir kahine gitmişler ve sonunda 100 deve karşılığı Hazreti Abdullah o kurban olmaktan kurtulmuştu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, ene ebni zebheyn, ben iki kurbanlığın oğluyum. Biri ceddim İsmail aleyhisselam, biri babam Abdullah'tır diye buyuruyor. Ve işte Hazreti Abdullah gibi büyük bir insana Mekke'de çok kadınlar talipliydi. Mesela Katile isimli bir kadın, Fatma isimli bir kadın, Abdullah'la bizimle birleş, senin için 100 deve de biz keselim demişlerdi. Ta ki sende o görünen nur bize intikal etsin. Ama Allah Celle Celaluhu ona Hazreti Amine binti Vehb, Vehb'in kızı Hazreti Amine'yi kader etmiş ve Medine'den gelin gelmişti Hazreti Amine annemiz. İşte bu gece regaib gecesi Hazreti Abdullah'la Hazreti Amine annemizin ilk zifaf geceleri ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın ana rahmine düşüş geceleri. Hoş geldiniz Efendimiz diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet muhterem kardeşlerim, bu regaib gecesinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki musibetler en çok peygamberlere gelir, sonra sırasıyla salihlere, evliyalara gelir buyuruyor. Allah Resulü çilelerle birlikte yavaş yavaş dünyaya hazırlanıyordu. Hemen daha 2 aylık ana rahmindeyken veya 6 aylık bazı zevata göre ana rahmindeyken babası Abdullah bir Şam seferinden dönüşünde Medine-i Münevvere'de hastalanıyor ve orada vefat ediyordu. Arkasından melekler bile hayret ediyordu. Ya Rabbi, sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için diyorsun ki levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın Habibim bu alemleri halk etmezdim. O Habibim dediğin insan yetim kaldı ya Rabbi. Cenab-ı Hak o babasını kaybetti ama artık benim himayemdedir buyuruyordu. Ve o yıllarda biliyorsunuz Mekke'de meşhur fil hadisesi olmuştu. Ebrehe denilen bir adam Yemen'de bir kilise yaptırmış, Kuleys Kilisesi. Yani döviz hastalığına düşmüş. Çünkü insanlar fevç fevç Kabe'yi gelip tavaf ediyor, oraya döviz bırakıyor. Kendisi aklıyla düşündü, dedi ben de dört köşe bir şey yapayım. Bir kilise yaptı. Ve Yemen'deki bu kiliseye insanları cebretti. Fakat insanlar yine de İbrahim Aleyhisselam'ın yaptırdığı Kabe'ye koşunca zoruna gitti ve Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Öyle ki Araplardan birisi, yani Mekkelilerden birisi gidip bu Kuleys Kilisesi'nin içerisine pisledi. Kızdığından gitti pisledi. Çünkü Kabe'ye nazire yapılmış. Hani sık sık Kabe'ye nazire yapılmıştır. Çağımızda bile yapılmıştır. Kabe Arap'ın olsun falan yer yeter bize. Bunun gibi şeyler yapılmıştı. İşte o zaman Ebrehe zihniyeti bunu yapmıştı. Ve gelmiş Kabe'yi yıkmaya ama Allah Celle Celaluhu onun filini ve ordusunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğmadan 50 gün önce Müzdelife'de ve Müzdelife'den bu tarafta helak etmişti. Ve ondan sonra gecelerden bir gece ki en nurlu gece, kısaca hayatını anlatıp konuya geçmek istiyorum, inşallah sıkmıyorumdur. Gecelerden bir gece ki Rebi'ül Evvel ayının 12. gecesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o nurlu insan, o büyük insan Mekke-i Mükerreme'nin bir sokağında dünyaya geliyordu. Hazreti Amine annemiz diyor ki ona hamile olduğum dönemlerde bana her gece rüyamda derlerdi ya Amine sen alemlerin fakrına hamilesin. Hamlin mübarek olsun ya Amine. Ve böylece 9 ay tamamlandı. Şifa Hatun'un da bulunduğu bir gecede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geliyordu. Hazreti Amine annemiz ve Şifa Hatun'un ifadeleriyle Resulullah normal doğan çocukların tersi bir şekilde dünyaya gelmişti. Aynen secdeye gitmiş bir şekilde başı alnı yerde ve sağ elinin şehadet parmağı havada Allahümme salli ümmeti ümmeti ümmeti diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Daha doğduğu gece o nurdan çocuk. Ümmetimi, ümmetimi, ümmetimi isterim ya Rab. Ve bir ara gözden kayboldu diyor. Gözden kayboldu. Bir de baktım ki gayipten bir ses şöyle diyor. Muhammed'imi gezdirin. Şarkı, garbı, dereleri, tepeleri, deryaları gezdirin. Bütün kainat bilsin ki hoca-i kainat ekmel-i tahiyyat Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiği gece yeryüzünde çok harikalar zuhur ediyordu. Saraylar yıkılıyor, putlar yıkılıyor, göller kuruyor, ateşler sönüyordu kainatın. Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece ve sabahleyin bir Yahudi Kabe'nin dibinde oturmuş. Ey Mekkeliler bana haber verin, şu beytin Rabbi aşkına bana haber verin. Dün gece sizden herhangi bir kimsenin çocuğu oldu mu bana haber verin. Ve diyorlar ki Abdullah'ın yetim bir çocuğu dünyaya geldi. Abdülmuttalib'in torunu. Çabuk beni ona götürün, ona bakmam lazım. Çünkü ahir zaman nebisinin yıldızı dün gece doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve götürdüler. Allah Resulünü görünce iki elini dizine vurdu. Eyvah eyvah dedi. Yahudiler helak oldunuz. Sahibi seyf geldi, Hazreti Muhammed geldi. Kılıç sahibi peygamber geldi. ve İsa'nın Musa'nın haber verdiği en son peygamber geldi. Size müjdeler olsun ey Mekkeliler, ey Haşim oğulları. İran'ı Turan'ı dize getirecek olan bu çocuğa dikkat edin. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin müjdesiyle dedesi sevindi. Ve yine Süveybe isimli cariye efendisi Ebu Leheb'e müjde verdiği için azat oldu. Ona bahşişte bulunuldu. Bakın Ebu Leheb dedim. Ebu Leheb hakkında ayet inmiştir. Kafir olduğu Kur'an'da tasdiklidir. Ama Hazreti Abbas diyor ki onu öldükten sonra rüyamda gördüm. Hazreti Abbas Resulullah'ın amcası. Bir gece rüyamda gördüm, dedim Ebu Leheb halin nicedir? Ne yapıyorsun? Dedin ne olacak işte görüyorsun cehennemde yanıyorum. Ama her hafta pazartesi geceleri şu parmağımdan ağzıma su geliyor, onunla biraz azabım hafifliyor. Sebep ne ola ki diye sordum. Yeğenim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği gece cariyemi ezad ettim, tasaddukta bulundum. Onun hürmetine Allah Celle Celaluhu azabımı hafiflettiriyor. Biz de buna binaen diyoruz ki ya Rabbi biz ona karşı gelmedik. Biz ona isyan etmedik. Bak bu gecede toplanmamız yine onun şerefine. Ya Rab bizi onun şerefine affet sallallahu aleyhi ve sellem. Evet aziz kardeşlerim. Sonra onu süt annesine veriyorlardı. Halime-i Sadiye annemiz çok güzel bir hatıra anlatır. Der ki ben de diğer kadınlarla birlikte bir süt çocuğu alayım da emzireyim, gelirimi artırayım diye düşündüm. Bu düşünceyle Mekke'ye geldim. Bütün kadınlar benden önce geliyordu. Hayvanları benim hayvanımdan hızlı yürüyordu. Netice Mekke'ye geldik. Herkes böyle nüfuslu, zengin, soylu soplu, babası anası olan birer çocuk alıp götürüyordu. Ben böyle baktım. Bana hiç çocuk kalmamıştı. Önceleri ben de geçtim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir ağacın altında. Efendim böyle güzelce ipeklerin içerisine konmuş. Daha mini mini bir yavru. Ben de geçtim babası yok diye. Hani bahşiş alamayız, herhangi bir şey vermezler. Neticede hiç çocuk kalmadı bana. Kocama dedim ki şu öksüzü alalım mı, şu yetimi alalım mı? E al dedi, olur ki onun hürmetine Rabbimiz bize bereket ihsan eder. Kıtlık vardı çünkü o yıl. Ve ben geldim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kundakta gözlerini böyle bir açtı, bana baktı. Ama ona bakıştır, nasıl bir bakıştır? Daha kundakta bir çocuk. Bana baktı, gözleri aklımı aldı başımdan diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tebessüm ettiği zaman zannettim ki bütün gökler tebessüm ediyor. Bu yetimdir diye kimse almamış ve ben kucağıma aldım, bağrıma bastım, onu emzirmeye götürdüm. Sonunda dedesi bana emanet etti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı. Evet. Ve böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi daha sonra 6 yaşlarında biliyorsunuz annesi Amine Hatun'u da kaybetti. O da vefat edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem yetim hem öksüz dedesinin himayesinde büyümeye başladı. Öyle bir insan ki dedesi kendisini çok severdi aziz Müslümanlar. Dedesi kendisini çok severdi. Mesela Kabe'nin yanına minderini serer oturur. Amcaları bile Abdülmuttalib'in minderinde oturmaya cesaret edemezdi. Mekke'nin reisi. Resulullah koşa oynaya gelir, onun minderinde oturur. Ama Abdülmuttalib hiçbir zaman Resulullah'a kızmazdı. Bırakın derdi, o oğlum büyük bir insan olacak. Ve Resulullah'a böyle hürmet ederdi. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam sonradan diyor ki ben de hatırlıyorum. Mekke'de kıtlık vardı, kuraklık vardı, yağmur duasına çıkılmıştı. Yağmur duası yapılacaktı. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı Abdülmuttalip sırtına almış, boynuna almış, Ebu Kubeys dağına çıkıyor, Sefa Merve'nin olduğu yerde. Dağa çıkıyor ve dua ediyor, Cenab-ı Hak'tan yağmur istiyor. O sırada Abdülmuttalip diyor ki, hani bir takım şeyler vesile ediyor, sonunda diyor ki, ey bu beytin Rabbi, şu ağlayan öksüzün hürmetine bize yağmur ver. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de çocuk, aklı fazla basmıyor o işlere, o da ağlayarak diyor ki, ya Rabbi şu ihtiyarın ağıdı hürmetine bize yağmur ver. şu yaşlı insanın ağıdı hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yağmur yağıyordu. Onda artık harikalar görülüyordu muhterem Müslümanlar. Ve gel zaman git zaman 12 yaşındadır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şam seyahatinde Busra denilen yere geliyor. Busra'da bir manastırda istirahate çekiliyorlar. Orada biliyorsunuz ta Hazreti İsa'nın dinini takip eden Rahip Bahire isimli bir alim, bir bilgin vardı. Hazreti İsa'nın dini üzere. Gelen kervanda Hazreti Resulullah'ı gözü takip ediyor. Ve bir ara oturanlara diyor ki, o ağacın dibine oturan çocuk kimdir? O diyor ki benim oğlum. Hayır diyor. O ağacın dibinde oturan çocuğun babasının olmaması lazım. Evet diyor, benim yeğenimdir. Amcası Ebu Talip diyor. O benim yeğenimdir. Annesi var mı diyor, hayır. Doğru söyledin. İncil'de de ahir zaman nebisinin annesinin babasının olmaması lazımdı. Ben inanıyorum ki Hazreti İsa'dan sonra hiçbir kişi bu ağacın dibinde böyle oturamamıştır. Çünkü ben onun gelişinde dikkat ettim, bulutlar ona gölge ediyordu. Aman bu çocuğa dikkat edin, Yahudiler bu çocuğa zarar verebilir. Evet, Rahip bunu söylüyor bakın. Bugün el an Yahudiler maalesef üzülerek söylüyoruz. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama hasutlukları bitmemiştir. Nerede bir Muhammed'i görseler yok etmek istiyorlar. İşte Filistin'in başına gelenler. İşte alemi İslam'ın çektiği sıkıntı. Hep Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı çekememezliktir. O günde vardı, bugün de var. Evet. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece geri dönüyor ve 25 yaşına kadar. 25 yaşında biliyorsunuz Hazreti Hatice'tül Kübra annemizle evlendiler. Ve Hazreti Hatice ki oraya bir nokta koyuyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar. Ben onun hürmetine rızıklandırıldım. Yani onun o sehaveti, onun o takvası, o feraseti benim rızıklanmama, benim genişliğe girmeme sebep oldu. Evet, Hazreti Hatice annemiz derken insanların ödü patlıyor çünkü çok büyük kadın. Bir kadın düşünün ki bakın, Hazreti Adem aleyhisselam bile diyor, benim hanımım benim cennetten çıkmama sebep oldu. Bana o meyveyi ye dedi. Ama ben levh-i mahfuzda bir peygamber görüyorum ki onun hanımı kendisini habire cennete çekiyor. Gerçi Resulullah cennetlik, yani cennet istikametinde zorluyor. Vahyin geldiği ilk günü hatırlarsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahyin dehşetinden irkilmiş, Hazreti Hatice annemize anlatmıştı. Hazreti Hatice annemiz oraya beraber gidelim demiş ve gitmiş. Cibril'in geldiği anda Allah Resulüne şöyle diyor, beyim diyor, şimdi onu görüyor musun? Evet görüyorum. Gelip sol dizinde oturuyor Allah Resulü'nün. Görüyor musun? Görüyorum. Sağ dizinde oturuyor. Görüyor musun? Görüyorum. Ve kucağında oturuyor Resulullah'ın. Şimdi o gördüğün kaçtı mı, kaçmadı mı? Kaçmadı diyor, duruyor. Şimdi dikkat et diyor. Hazreti Hatice annemiz, bacılarım altını çizerek söylüyorum. Hazreti Hatice annemiz başörtüsünü açıyor. Hafifçe başörtüsünü açınca diyor ki görüyor musun şimdi? Hayır ya Hatice, kaçtı diyor. Ve ayağı kalkıp şahadet parmağını kaldırıyor. Beşir ya Muhammed, ente Resulullah. Sen Allah'ın Resulüsün. Çünkü bu şeytan olsaydı benden kaçmayacaktı. Ama melek başı açık kadının yanına yaklaşmaz diyor Hazreti Hatice'nin sözü. Yani yanımdan icat etmiş etme söylemiyorum. Ama bugün bunun hikmetini maalesef anlayamıyoruz. İnşallah ileride bu anlaşılacaktır. Temennimiz budur. O Hatice annemiz ki yine Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam'a Mekkeliler zahmet ettikleri zaman kocasının yemeğini, iaşesini yazın sıcağında alıp da Cebel-i Nur'un tepesine taşıyıp Allah Resulüne götürüyordu. 4 çocuk annesi, belki en küçüğü Hazreti Fatıma-tü Zehra daha kundakta, daha beşikteydi o günlerde. O çocuğunu bırakıp kocasına taam götürüyordu. Sebep neydi aziz kardeşlerim? Ve bir gün götürürken Allah Resulü uzaktan görüyor. Acaba kim ola ki bu? Kim bu dağın tepesine gele ki? Düşünürken Cebrail diyor, korkma ya Resulallah. Bu gelen Hatice-tül Kübra'dır. Sana taam getiriyor. Sana su getiriyor. Ve yanına gelirse de ki kainatın Rabbi olan Allah Celle Celaluhu sana selam söylüyor ya Hatice. ve Cibril sana selam söylüyor ve senin için Allah Celle Celaluhu cennette bir köşk yaptı diye müjdele. Evet, o Ehl-i Beyt'in annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, büyük kadınla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o 25, kendisi 40 yaşındayken evlenmiş ve bunlardan da çocukları olmuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın işte bu bi'setine kadar olan dönemi böylece anlattıktan sonra şimdi tebliğ dönemine geçiyoruz. Başta söyledik ya, Resulullah'ı çok iyi tanımamız lazım. Yani çocuklarımıza Hazreti Muhammed kimdir diye sorduğumuzda akıllarına nasıl bir tip getirmeliler? Ben geçen senelerde de burada söyledim. Çok çocuk var ki sorduğum, hatta büyükler var ki sorduğumuzda Hazreti Muhammed nasıldır? Aklına bir cami hocası geliyor. Aklına bir cami müezzini geliyor. Veya aklına sıradan bir Müslüman geliyor. Hayır. Sadece o kadar değil. Belki onlar Resulullah'ın temsilcisidir bir noktada. Fakat Resulullah sadece o değil. Resulullah deyince en büyük komutan, Resulullah deyince en büyük devlet başkanı, Resulullah denilince en büyük ilim adamı, irfan adamı, Resulullah deyince en büyük inkılapçı, Resulullah denilince en büyük devrimci, bu akla gelmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir insandı. Ve 40 yaşına kadar böyle gelmiş, neticede bütün Mekkeliler kendisini Muhammedül Emin olarak tanıyorlar. Ne yazık ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara muhalefet ettiği noktada, altını çiziyorum, onlara muhalefet ettiği noktada kendisine baş kaldırdılar. Halbuki Kabe yapılırken hakem tayin ettiler, Muhammedül Emin geliyor deyip hakemliği ona verdiler. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara din-i mübini İslam'ı getirdiği zaman fazla bir şey istemedi. Sadece davama iman edin, kurtulun dediği zaman ona tabi olacakları yerde Hazreti Resulullah'ın eline ayağına dolaştılar. Ona yuh çektiler sümme haşa. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bakın 40 yaşına kadar olan dönemini bunlar kabul ediyordu Mekkeliler. Şimdi de var böyle. O dönemine kadar kabul ediyor fakat dava dönemini kabul etmiyor. İşte bu çok tehlikelidir. Bu Regaib gecesinde eğer böyle bir yanlışlığımız varsa düzeltmemiz lazım aziz kardeşlerim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucizeler karşısında ayın ikiye bölünmesini istemişler, ay bölünmüş. Dağlar taşlar konuşuyor, efendim hayvanat konuşuyor, efendim birçok şeyler onunla ilgileniyor. Yani Allah'ın mucizeleri karşısında yine de bu sihirdir dediler. Muhammed aleyhissalatü vesselamın sihri eşyaya da ulaştı deyip Resulullah'ın davasına inanmadılar. Bir örnek arz edeyim. Ebu Sufyan ve arkadaşları Harem-i Şerif'te oturmuşlar. O günlerde bakıyorlar ki bir kurt bir ceylanı kovalıyor. Kovaladı, geldi Harem-i Şerif'e girince kurt ceylanı bırakıp vazgeçti. Ve dediler ki hayret, Muhammed'in harem ilan ettiği yere kurt bile riayet ediyor. Ve kurt lisana geldi. Dedi ki size ben acayipte kalıyorum. Kainatın efendisi, yanı başınızda tanımıyorsunuz. Yani ona iman etmiyorsunuz. Hemen birbirine dediler ki biz bunu kimseye söylemeyelim. Eğer söyler isek Mekkelilerin hepsi iman eder ve bizim atalarımızın dini geride kalır, putlarımız ayakta durmaz ve putlarımızın şahsında bizim menfaatlerimiz yok olur. Bu şekilde Resulullah'ı inkar cihetine getirir aziz kardeşlerim. Ama o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermekten, Allah Celle Celaluhu'nun vahdaniyetini bildirmekten hiçbir zaman geri durmuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu Mekke döneminde biliyorsunuz Miraç'la müşerref oldu. Bu sırada hanımı Hazreti Hatice vefat etmiş, amcası vefat etmiş ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicret etmek mecburiyetinde kalmışlardı. Ve Medine'ye gelmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz, orada yerleşmiş, İlk iş olarak mescidi yapmış ve İslam kardeşliğini tesis etmişti. Şimdi buradan sonra artık üzerinde dura dura konuyu götürmek istiyorum. Bakın Medine'ye gelince ilk işi karargahını kurmak. Çünkü mescitler Müslümanların karargahıdır. Orada diri insanlar yetişir. Orada mükemmel nesiller yetişir. Orada harp kararları alınır. Orada nikah akdi yapılır, başka akitler yapılır. Yani Müslümanların toplantı yeridir camiler, cemaatin olduğu yerdir. Ama bugün maalesef camiler bu seviyede midir, değil midir? Ben bunun tartışmasını sizin vicdanınıza bırakıyorum. Camiler bugün bu şekilde midir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği şekilde midir? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidini o şekilde yapıyordu ki mükemmel bir şekilde orada kendi talebelerini yetiştiriyor ve ashabı arasında mükemmel kardeşliği tesis ediyordu. İnkılap merkezi oluyordu Mescid-i Nebevi. Görenleriniz vardır. Küçücük bir yer. Ama dünyanın merkezi. Ama cihanın merkezi. Yani orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle gözümüzün önüne getirdiğimizde görüyoruz ki o küçücük mescitte, o tek evde, o çamurdan yapılan, kerpiçten yapılan yerde dünyanın en büyük inkılabını gerçekleştirmiş. En büyük devrimini gerçekleştirmiş. İşte bu cihetten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir insandır diyoruz. Ve yine ilk olarak ezan, cemaati toplama meselesini hallediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yenileniyor her gün cemaat, yenileniyor her gün Müslümanlar. Günden güne kalabalık çoğalıyor fakat kaliteli bir kalabalık. Yani öyle sıradan sayıdan ibaret bir kalabalık değil, her gün kalitesi artıyor ve bu insanlar sanki birer küçük Hazreti Muhammed misali gittiği yerde İslam'ı tesis etmeye çalışıyordu. Bugün Rabbim bize o nesli göndersin inşallah istiyoruz. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık harp peygamberi olduğunu gösteriyor. Sırasıyla Bedir, efendim Uhud ve Hendek, Huneyn, Taif, Mekke'nin fethi, Tebuk gibi. Yani cem'en toplarsak yanınıza not edebilirsiniz. Hazreti Resulullah o 10 senelik hayatı içerisinde tam 28 tane harbe iştirak etmiş. 28 tane, senede 3 harp. Resulullah senede 3 sefere katılıyor. Efendimizin hayatında 28 tane bizzat kendisinin katıldığı harp vardır veya sefer vardır. Bunların 9'unda bizzat kendisine düşmana karşı kılıç kullanmış. Ve 35 tane seriye göndermiş sağa sola. Durmamış, devamlı dinamizmini tazelemiştir aleyhissalatü vesselam. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakıldığında hiç onun hayatının bir safhasında uyuşukluk göremezsiniz. Yani artık bu işi hallettim, bundan sonrası da gelir diye düşünmemiş. Bir savaştan bir savaşa, bir cepheden bir cepheye koşmuştur aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve devamlı ordunun başında bulunmuş. Mesela Hüneyn'de asker bozulduğu bir sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atının üzerinde veya binitinin katırının üzerinde kılıcını çekiyor. Ene Muhammed bin Abdullah diyor, ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ve Allah'ın Resulüyüm, davam haktır diyor. Sebep, askerinin önünde gidiyor bir komutan olarak. Onu o şekilde görüyoruz. Bu tarafta bir mezat pazarında bir bedevi ile at pazarlığı yapacak kadar mütevazi. Öbür taraftan bir öksüzün elinden tutup da evine kadar gidecek kadar mütevazi. Beri taraftan bir öksüzün başını okşayacak kadar mütevazi. Öbür taraftan bir yaşlı ile ilgilenecek kadar mütevazi. Ama beri tarafa baktığımızda Mi'raç'ta Cibril'i geride bırakacak kadar ulu bir insan sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hiçbirisini karıştırmıyor. İşte bizim peygamberimiz böyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve böyle bir hayat geçire geçire geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Herkesin gitme zamanı olduğu gibi vefatına da bir dem vurup konuyu toparlayacağım. Veda haccına gidiyor. Artık İslam devleti kurulmuş. İslam her yerde hakimdir. Kendisine düşman olan insanlar iman etmişler. Onun büyüklüğünü, azametini anlamışlar. Rabbim bize de anlattırsın, anlaştırsın bize. Evet, veda haccında aleyhissalatü vesselam Efendimiz 100 bini aşkın sahabesiyle lebbeyk Allahümme lebbeyk sedaları arasında Mekke-i Mükerreme'ye giriyor. Ve Mekke-i Mükerreme belki fethedildikten sonra hatta yaratıldıktan sonra, Kabe yapıldıktan sonra en şerefli gününü yaşıyordu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'ye gelmiş ve o yıl ashab-ı kiram ilk olarak İslam'da hacı ifa edecekler. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam önce Arafat'ta bakın bir hutbe irad ediyor. Ey Nas, yarın beni sizden soracaklar. Hakkı size tebliğ ettim mi? Artık birbirinize zulüm yapmayın. Birbirinizin hakkını yemeyin. Faizi haram kıldım. Katli haram kıldım. Irkçılığı haram kıldım. Hepsinin altını çize çize geçiyoruz. İlk olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz veda haccında İslam'ın anayasasını toparlıyor. Mesela birisinde diyor ki faizi haram kıldım. Bugün yeryüzü insanlık camiası, insanlık taifesi en çok sıkıntı çektiği noktalardan birisi şu faiz illetidir, faiz belasıdır. Kur'an-ı Kerim bu faiz illetini Allah ve Resulü ile harp ediyormuş gibi yorumluyor. Sanki Allah ve Resulü ile harp ediyormuşsunuz gibi yorumluyor. Efendimiz bunu bir daha tekrarlıyor. Faizi yasak ettim diyor. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulme uğramayın, zulüm etmeyin. Yani ne kimseyi ezin, ne kimseye ezilin. Boynu bükük, pısırık olmayın, zalim de olmayın. Bir daha bize hatırlattırıyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka sözünde ırkçılığın her türlüsünü yasakladım diyor. Sizin babanız Adem, o da topraktan yaratıldı. Ama bugün bakın insanlık bu sıkıntıyı çekiyor. Yok falan ırk, falan ırktan üstündür, falan filandan üstündür gibi hastalıkları, zararları çekiyor insanlık aziz Müslüman kardeşlerim. Efendimiz'e bir daha burada kulak vermemiz lazım. Yani üstün ırkın olmadığını, Allah Celle Celaluhu her ırkı kendi isteğiyle, iradesiyle yarattığını bir daha hatırlamamız lazım. Çünkü bugün alemi İslam'ın içerisine bırakan bir maraz, bir illettir bu. Bugün bir bakıyorsun Arabı üstün veya Türkü üstün veya Kürdü üstün. Halbuki Kur'an-ı Kerim inne ekremekum indallahi etkakum. Kim Allah'tan en çok korkuyorsa o üstündür. Bu anlayışı getiriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Peygamber Efendimizin bu veda hutbesinden İslam'ın ana ilkelerini alıyoruz. İncelediğimiz zaman karşımıza çok enteresan tablo çıkar aziz gençler. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin can alıcı noktası da şudur ki bu Arafat hutbesini bitirirken şöyle diyor. Ey Nas, bilmiyorum, belki bu seneden sonra bir daha aranızda olamayacağım. Belki burada bulunamayacağım. Burada olanlar olmayanlara benim sözlerimi tebliğ etsin. Benim sözlerimi duyursun. Olur ki sonradan duyanlar burada duyanlardan daha çok amel eder ve durmadan benim sözlerimi aktarın. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam o tavırla, o ritimle Arafat'tan Müzdelife'ye ve Müzdelife'de orada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor, aynı şeyi söylüyor. Ey Nas, belki bir daha bu seneden sonra aranızda olamayabilirim diyordu. Ve ağlıyordu, arkasında amcasının oğlu Kusem. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyordu mübarek gözyaşı mübarek sakalından devesinin üzerine oradan da yere kumların üzerine damlıyordu. Bir şeyler istiyordu Allah Celle Celaluhu'dan. Ümmetin halini gördükçe Allah Celle Celaluhu'dan bir şeyler istiyordu Allah'ın Resulü. Ve sabahlara kadar böyle devam etti. Sabaha yakın Resulullah tebessüm ediyordu. Dedim ya Resulallah, dünden beri hep ağlıyorsunuz ama şimdi bakıyorum ki tebessüm buyurdunuz. Sebebi hikmetin ne ola ki dediğimde, dedi ki ya Kusem, Allah'tan ümmetimin bağışlanmasını istiyordum. Allah Celle Celaluhu ümmetimin bir kısmını bağışladı ama bir kısmı için direttim. Peki ya Resulallah, bağışladı mı hepsini? Dedi ki ya Kusem, Cenab-ı Hak bana şu ayeti hatırlattı. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin seni razı edecektir Habibim ayetini hatırlattı. Yani Rabbim inşallah beni razı edecektir. İnşallah istiyoruz. Peygamberimizi Allah Celle Celaluhu razı edecektir. Ve buradan aleyhissalatü vesselam Efendimiz yavaş yavaş Mekke'de görevini tamamlayıp Medine'ye döndü ve burada Abdullah İbni Mes'ud diyor ki her yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyordu: ey Nas, ben gidiyorum, size iki emanet bırakıyorum. Bu iki emanete sımsıkı sarılırsanız, istikameti bulursunuz. Ama bu iki emanete sarılmazsanız geçmiş ümmetler gibi perişan olursunuz diyordu aleyhissalatü vesselam. Neydi bu iki emanet? Bu iki emanetin üzerinde biraz duralım. Bu iki emanet, birisi Kur'an, öbürü Allah Resulü'nün sünnetiydi. Gerçi bir hadislerinde Ehl-i Beyt'im de diyor. Ehl-i Beyt'i de sünnetini ve şeriatını icra etmesinden dolayı Allah Resulü'nün dilinden dökülmüştür. Evet, şimdi Urfalıların çoğuna sorsam, emanet nedir? Hemen bana cevaben diyecekler ki, dergâhtaki lihye-i şeriftir. Yani Peygamber Efendimizin mübarek sakalı şerifidir. Hayır. Veya cübbe-i şerifidir İstanbul'da. Hayır. Veya başka bir emanetidir. Hayır. Allah Resulü'nün bu regaib gecesinde bu iki emanetini çok iyi anlamamız lazım. Bu iki emanetin birisi Kur'an. Bugün ümmeti Muhammed Kur'an'ı acaba ne kadar okuyor? Ne kadar inceliyor? Sık sık söylüyorum. Allah Resulü'nün ifadesiyle Allah'la konuşmak isteyen Kur'an okusun. Bugün ümmet olarak biz Allah'la küsülü müyüz, konuşuyor muyuz? Gerçi elhamdülillah 3 aylar geldi. Artık Kur'an boyunlarımızda dolaşacaktır. Hele Ramazan gelince sahur cüzleri, efendim ikindi cüzleri, inşallah bunlar olacak. Fakat bir ayla kalmamalıyız aziz kardeşlerim. Görüyorsunuz bu mübarek günler gelince 11 ay İslam'a sataşan bazı basın, hepsini söylemiyorum, bazı boyalı basın, Allah'a, Resulullah'a hakaret eden bazı basın, Kur'an'la, şeriatla dalga geçen basın, efendim başörtüsüyle dalga geçen basın başlıyor. İşte mübarek Ramazan ayı hürmetine Kur'an tefsiri veriyoruz. İşte Hazreti Resulullah'ın hayatını veriyoruz. Efendim kasetler veriyoruz. Halbuki bunları vereceklerine o kutsal emanete yıl 12 ay hakaret etmemeleri lazım. Madem ki bu memleketin %99'u Müslümandır, madem ki %99'u Muhammedidir, onların inancına hürmet göstermeleri lazımdır. Ama maalesef bu memlekette, Türkiye'de yapılıyor, üzülerek söylüyorum. İnşallah bu da bir an evvel kalkar ve onlar da kendi kendilerini düzeltirler. Temennimiz odur. Evet, bu birinci emanete dikkat ediyor muyuz? Resulullah'ın bıraktığı emanet. Şimdi bu gece regaib, Resulullah'ın ana rahmine düştüğü gece. Burada Resulullah'ın hayatını anlatıp, dinleyip evlerimize gideceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? İşte Efendimizin bu iki emanetini almamız lazım. Başta mutlaka, ama mutlaka altını çizerek söylüyorum. Kur'an'ı bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Kur'an'ın muhteviyatı ile amel etmemiz lazım. Düşmanlarınızdan birisi şöyle diyor. İngiliz avam kamerasından birisi şöyle diyor: nice ki Müslümanların elinde Kur'an vardır, Müslümanlara hakim olamazsınız. Müslümanların elinden Kur'an'ı almanın bir yolunu bulmalısınız. Ve Müslümanların elinden Kur'an alındı. Nasıl alındı? İşte harfleri değişti, okus bokus bir şeyler yapıldı. Ben mübarek gecede o Kur'an düşmanlarının, dikkat ediyorsanız, ismini söylememeye çalışıyorum. Buraya rahmet yağarken lanet yağmasın istiyorum. Yani isimlerini söylememeye çok dikkat ediyorum. İşte Müslümanlar Kur'an'dan soğutuldu, Müslümanlar şairden soğutuldu. Öyle bir nesil yetiştirmek istediler ki, yani 50 sene sonra gelen kız annesinin başörtüsünü yırtsın, 50 sene sonra gelen delikanlı babasının sarığını, takkesini yırtsın, seccadesini yırtsın, İslam'a bu çağ dışıdır desin, gericiliktir desin, böyle bir plan hazırladılar. Ama Allah, vallahu hayrul makirin sırrınca, o en güzel tuzağı kuran Allah Celle Celaluhu onların tuzağını başlarına geçirdi. Ne yaptı? Bakın her geçen gün türbanlı bacılarımızın sayısı artıyor. Her geçen gün alnı secdeli gençlerimizin sayısı artıyor. Ben bu üç aylarda acizane dikkat ediyorum. Oruç tutanların sayısı öyle kabarık ki tahmin ediyorum Allah Celle Celaluhu bu oruçlu ağzımızın çıkardığı nefesi düşmanlarımızın üzerine bomba gibi, bulut gibi yağmur edip başlarına yakacaktır. Allah razı olsun. Evet, yani o kadar gayret var ki bu sene sanki ciddi bir inkılabın ayak sesleri geliyor. Düşmanlar korkuyor, ödleri patlıyor. Herif diyor ki sandıktan çıkacaklar. Yok, sandıktan çıkmayacağız. Sandıktan çıkmayacağız. Biz Muhammed'i doğduk, Muhammed'i yaşayacağız. Evet, bu iki emanet, Kur'an ve Kur'an nerede şimdi Müslümanlar? Kur'an'ın kaçta kaçı ile amel ediyoruz? Kur'an'ın kaçta kaçını hayatımıza rehber ediyoruz? Öpüp başımıza koyuyoruz hocam. Gelin giden kızımızın ceyizine koyuyoruz. Doğum yapmış kadının yastığının altına koyuyoruz. Çocuğumuzun korkusunu alıyoruz böyle çırparak. Mezarlıklarda okuyoruz. Hayır. Allah bunun için indirmemiştir. Kur'an İslam'ın anayasa kitabıdır. Müslümanın hayatının rehberidir aziz Müslümanlar. Başkası olamaz. Mümkün değil. Ve şimdi çok kardeşlerimize deseler ki şurada oturuyoruz, biri dışarıdan gelip içeriye dese ki ey Müslümanlar, biliyor musunuz ne oldu? Birisi dergahta efendim Lihye-i Şerif'in bulunduğu hücreyi açtı. Orada Hazreti Muhammed'in emaneti olarak bulunan, ki bakın ben de emanet dedim, dilim alışmış, o sakal-ı şerifin şişesini aldı, yere vurdu. Ne yaparsınız? Tepki gösterirsiniz, ağlarsınız, sızlarsınız. Hayır. Dikkat edin bakın şimdi, nazarlarımız nereye gitmiş? Halbuki bu taraftan Hazreti Resulullah'ın şeriatı yere vuruluyor, davası yere vuruluyor, zatı yere vuruluyor, hayatının dinamizmi yere vuruluyor ama Müslüman'da ses yok. Ya işte bu Müslümanlar, işte efendim şunlar, şu gruplar, bu gruplar, hayır ben grup kabul etmiyorum. Falan grup filan grup yok. Tek vücut olarak Hazreti Resulullah'ın ümmeti vardır. Başkası olamaz. Yani burada söylemek istediğim, Resulullah'ın emanetini çok iyi değerlendirin. Cübbesiyle efendim yanlış anlamayın. Sakalı değil, bastığı toprağa bin kere kurban olayım. Sakalıyla, toprağıyla, cübbesiyle uğraşmayın. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının gayesi olan, hayatının arşivi olan Kur'an raflarda tozlanıyor Müslümanlar. Kur'an'ı ele alalım, Kur'an'ı okuyalım, onunla amel edelim. Çoluk çocuğumuza Kur'an dersi verelim. Ve evlerimizin her köşesinden burcu burcu, buram buram bu mübarek üç aylarda Hazreti Muhammed'in kokusu gelsin. Dava budur. Evet, iki emanet bırakıyorum dedi aleyhissalatü vesselam. Sünneti ve Kur'an'ı vurguladıktan sonra yine bir gece Hazreti Abbas'ın bir rüyasını tefsir ederken Hazreti Abbas diyor ki ben baktım rüyamda, rüyamda baktım semavatla yer birbirine iple bağlanmış, semavat yeri yukarıya çekiyor. Ve Hazreti Resulullah bunu söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu senin yeğeninin ölümüne işarettir diyor. Zaten 90 günlük misafirdi aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu ölümündeki mesajları, ölüm arefesindeki mesajları aktarmak istiyorum. Hani demin anlattığımın bir kısmını zaten dinlemişsiniz ama bu gecede bu güzel şeyleri bir daha tekrar etmenin faydası olur düşüncesiyle anlattık. Evet. Aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe'nin evindedir. İbn Mes'ud aynen anlatıyor. Efendimiz hasta olmuş ve yatakta yatıyor. Evine girdik, selam verdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bize baktı, ağlamaya başladı. Çünkü talebe yetiştirmiş, 23 sene emek vermiş. Ama 23 senede en büyük inkılabı yapmış. Cihanın dört köşesine üstadlar yetiştirmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ve İbni Mes'ud diyor ki, bizi görünce aleyhissalatu vesselam ağlamaya başladı. Biz kendisini ziyarete gitmişiz ama o bize bakıp ağlıyor. Ve bizi de ağlattı aleyhissalatu vesselam. Ve sonunda şöyle dedi. Ashabım dedi, ben gittikten sonra hiçbir şeyden korkmuyorum. Bakın, hiçbir şeyden korkmuyorum. Dönüp de puta tapacağınızdan korkmuyorum. Hani ta 1400 senedir çok putlar diktiler. Müslümanların içinde çağdaş Latlar, Uzzalar, Menatlar, Hubeller diktiler. Korumaya çalıştılar. Ama Müslümanların hiçbirisi isteyerek ona tapmadı ve gitmedi. Yapamadılar, yapamazlar. Evet. Peygamber Efendimiz puta tapmayacaksınız. Öyle diyor. Bakmayın birkaç ahmak gidiyorsa. Yani puta tapmayacaksınız. Bu mümkün değil. Ve toptan kahrolacak da değilsiniz. Allah Celle Celaluhu sizi toptan yok edecek de değildir. Ama ashabım, benim en korkum nedir biliyor musunuz? En çok korktuğum bu ümmetin belasının içinden çıkmasıdır. Yani kardeş kavgası, birbirinizin boynunu vurmasıdır, birbirinizin kanına girmenizdir, bundan korkuyorum. En korktuğum şey budur. Ve bugün Müslümanlar bunun faturasını çok ağır ödedi. Kafir daima planlı bir şekilde Müslümanı Müslümana kırdırmıştır. Planlı bir şekilde, sistemli bir şekilde. Önceleri istememişizdir ama öyle empoze etmişler ki sonradan Müslüman Müslümanın katline fetva vermiştir. Müslüman Müslümanın ölümünden cennete gideceğini ummuştur, Allah korusun. Bu hususta da çok dikkat edelim aziz kardeşlerim. Ve bakın, bir İrak meselesinde Müslümanları topladı Siyonist Amerika, Müslümanları arkasına aldı ve öyle bizi inandırdı ki bir koyup on alacaksınız deyip, bakın Güneydoğu ne hale geldi, bakın Türkiye ne hale geldi, bakın Kuzey Irak ne hale geldi, Irak'ın kendisi ne hale geldi. Bir koyup on alacaktık, bakın nasıl bizi perişan ettiler. Amerika kendisi açıktan gelip de Müslümanlara zarar verebilir miydi? Boynun ölçüsünü alırdı burada. Fakat Müslümanları arkasına aldı, Müslümanları birbirine kırdırdı, fetva aldı ve Müslüman kanını döktü. Ve o zaman Müslümanları böyle haccacı fetvalarla, zalim haccac misali, bir yandan cuma namazına giden insanlar, öbür taraftan Müslümanın kanını döken insanlar, gerçi kimisi gitti, kimisi yeryüzünde gidecek ve Müslümanlara böyle zarar verdiler. Resulullah bundan çok korktuğunu ifade ediyor. En korktuğum birbirinizin kanını dökmektir. Evet aziz kardeşlerim, buna çok dikkat etmemiz lazım. Ve sonunda döndü dedi ki, burada beni duyanlar duymayanlara söylesin. Ama neyi söylesin bu sefer? Burada olmayanlar, burada olmayanlar, olanlar olmayanlara, benden sonra ta kıyamete kadar gelecek olanlara, yani hadisin metni de elimizde mevcuttur. Kıyamete kadar gelecek olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlere Hazreti Muhammed'in selamını söylesin. Evet, ben de cemaate Allah Resulü Hazreti Muhammed'in selamını iletiyorum. Selamını alın sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ondan sonra Efendimiz hastalanmıştır, yatağında yatıyor. Yine enteresan bir tespit, Hazreti Ayşe-i Sıddık'a annemizin evinde yatarken bir ara ayıldı bayıldı ve döndü dedi ki, ya Ayşe, yastığımın altında 3 dirhemim veya 6 dirhemim vardı, onu fakir fukaraya tasadduk edin. Bunu söyledi, bir müddet aradan geçti, bayıldı. Tekrar uyandığında sordu, o dirhemleri fakirlere verdiniz mi? Hayır ya Resulallah, unuttuk, seninle uğraşıyorduk. Çabuk ama çabuk dedi. O altınları, yastığımın altından dirhemleri alın, fakirlere verin. Mahşer yerinde Allah Celle Celaluhu bana, Habibim Muhammed, dirhemlerle mi geldin bana demesin. Bakın şimdi buradaki hassasiyete. Ben hani bazen söylüyorum, Müslümanlar darılıyor. Ben diyorum ki, Müslüman sahi olacak, malı elinde tutacak, kalbine koymayacak, elinde yönlendirecek, o malı, mal kalbini yönlendirmeyecek. Bugün Müslümanlar maalesef abdestinin bozulmasına, bozulmamasına itina gösteriyor. Nafileye itina gösteriyor. Ama farkında olmayarak paralarını kasaya kilitliyor, paralarını yanlış yerlere yatırıyor, yani ahiret işlerine değil, ve bir nevi kapitalist Müslüman oluyor. Hazreti Resulullah bu tehlikeden bizi koruyor. Yastığımın altındaki dirhemleri derhal, ama derhal fakirlere tasadduk edin. Ve Efendimizin bir başka ikazı da şöyle: İnsanlar namaz kıldı mı diyor. İnsanlar namaz kıldılar mı? Esellen nas. Aman namaz, namaz, namaz. Kardeşlerim namaz. Gerçi burada namaz kılmayanlar mı var ki bunu söylüyorsun diyeceksiniz. Ben inanmıyorum. Müslüman olan mutlaka namazlı olacaktır. Çünkü namaz ve mümin bir ikilidir. Ayrılamazlar. Namazsız Müslüman olmaz. Mutlaka namazlı olacak. Çünkü Efendimizin son ağzından dökülen tavsiyelerden birisi de budur. Namaz, namaz, namaz. Namaz kılanın Allah'la ahidi vardır. Namaz kılmayanın Cenab-ı Hak diyor, benden bir ahdi yoktur, bir sözleşmesi yoktur. Namaz kılan için Allah'ın affı mağfireti geniştir. Ama burada akla gelebilir, namaz kılıyor ama kalbinden şu geçiyor, bilmem ne geçiyor. Biz bununla alakalı değiliz. Biz bize emredileni yapmakla görevliyiz. Madem ki Allah bize namaz demiş, Resulullah namazı tavsiye etmiş, emretmiş, biz onu yapmakla görevliyiz. Evet. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hazin tabloları artık birbirini yavaş yavaş yavaş yavaş izliyor. Ve dönüp minberde onu gördük diyorlar en son olarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minbere geldi. O büyük insan, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, ve minberde de şunu söyledi: ey nas, benim size Allah'ın vahdaniyeti hakkında, şeriat-ı garra hakkında anlatıp anlatmadıklarımdan Allah Celle Celaluhu beni sorumlu tutacaktır. Ve ben size soruyorum, hakkı ve hakikati size Allah için tebliğ ettim mi, ettim mi, ettim mi? Herkes diyor ki evet ya Resulallah, sen tebliğ ettin. Ve ya Rabbi şahit ol. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Ve dönüp hemen şunu söylüyor: ey nas, ey müminler, ben de sizin gibi bir beşerim. Evet, ben de sizin gibi bir beşerim. Aranızda bunca zamandan beri bulunuyorum. Olur ki birinizin hakkına, hukukuna tecavüz etmiş olabilirim sümme haşa. Kimin bende alacağı varsa çıksın şu meydanda, utanmasın, ahiret gününe bırakmasın, benden hakkını istesin. Yani sakın demeyin, ben Resulullah'tan utandım da onu isteyemedim demesin. Hemen birisi parmak kaldırıyor: ya Resulallah, benim sizde 3 dirhemim vardı, falan gün almıştınız, unutmuşsunuz. Ve hemen orada amcasının oğlu Resulullah'ın borcunu ödüyor. Ardından diyor, bakın belki bir daha görüşemeyiz, buluşacağımız yer Havz-ı Kevser'in başı olacaktır inşallah. Demeyin Resulullah'tan isteyemedim, utandım. Kime vurmuşsam işte sırtım, kimin malını almışsam işte malım, çıksın burada talep etsin. Ve burada da altını çiziyoruz. Bugün devlet yönetenler, hükümet yönetenler, milletin başında olanlar, hele Allah rızası için ölmeden çıkıp da veya gitmeden çıkıp da şu millete desinler: ey millet, kimin hakkı varsa gelsin alsın, ulan hangisini alacağız ki? Hangi birini alacağız ki? Allah razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna çok dikkat ediyordu. Kimin malını yemişsem ve kime vurmuşsam. Biliyorsunuz Hazreti Ökeş'e çıkıyor: ya Resulallah, siz bana vurmuştunuz. Hele cihan tarihine bakın. Hazreti Adem'den günümüze kadar bir devlet başkanı, bir komutan, bir lider, bir önder ölmeden evvel çıkacak, kimin sırtına vurmuşsam gelsin kısas yapsın. Şimdikiler çıkıp diyor ki kısasın zamanı mı kaldı canım? Kısas olsa senin de sırtına vuracaklar. Yani boş kesecek değilsin ki. Kısasın zamanı mı kaldı? Kısasın zamanı her zaman var. Allah baki olduğu müddetçe, ki sonsuzdur Allah Celle Celaluhu'nun bekası. Ve bu alem olduğu müddetçe Allah'ın hükümranlığı süreklidir. Yani bir dönem belki inkıtağa uğrar ama netice her zaman Allah Celle Celaluhu hakim-i mutlaktır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar hassasiyet gösteriyor, bu kadar incelik gösteriyor. Hazreti Ukkeş'e diyor ki, ya Resulallah, siz bana vururken benim sırtım çıplaktı. Ben de sizin sırtınıza çıplak olarak vurmak istiyorum. Yani bunu mevlitlerde falan dinliyoruz, Allah razı olsun, kardeşlerimiz bize hatırlatıyorlar. Ama bunun mesajını almak lazım. O kadar hassas. Yani Resulullah'a bir gözünüzün önüne getirin canım. Levlâke levlâke lemmâ halaktul eflâk diyor Hazreti Allah. Kainat senin hürmetine yaratılmış. E ne var ki bir adamın sırtına vurmuşsun canım, olur bu kadar şeyler. E ne var ki yani, hani bizde bir temel değil de bir felsefe vardır. İşte üst daima haklıdır. Ne var ki üstün asta bir tokat atmış. Veya üst asta bir çelme takmış. Veya üst asta bir fırıldak yapmış. Veya üst astan bir şeyler pedahlamış. Bunun ne önemi var ki yani, bunlar ufak tefek şeyler. Ama Hazreti Muhammed'in sisteminde bu yoktur. Asta oz üste olsa hak haktır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık şunu söylüyor. Benim yanımda diyor, zayıf kuvvetliden hakkını alıncaya kadar kuvvetli sayılır. Ta ki kuvvetliden hakkını alıncaya kadar. O daima haklıdır. Ve ben o zayıfın hakkını haksızdan almaz isem, gelin bana davada bulunun ve ben bunun peşini sırasını bırakmayacağım diyor. İşte İslam'ın sistemi bu aziz kardeşlerim. Ama biz ne yapıyoruz? Yahu ne var ki üst asla bir şeyler yapmış, bunu idare edin. Hayır. İslam'da bakın bu yoktur. Herkes adalette eşittir. Herkes Abdullah'tır. Ve herkes hesabını verecektir Allah Celle Celaluhu'ya. Ve Efendimizin buradaki bize verdiği mesaj budur. Yani bunu sadece Hazreti Ökeşe'nin Hazreti Resulullah'ın sevgisine hamletmeyelim. Evet, seviyordu Hazreti Ökeşe. Resulullah'ın sırtındaki nübüvvet mührünü öpmek istiyordu. Ama burada cihanın dört köşesine bir mesaj ulaşıyordu. Bakın işte Hazreti Muhammed gibi bir lidere, bu yanda sıradan bir insana kısas yaptırmak için mübarek ridasını çıkarıp sırtını açıyor, vur diyor. Mesele bu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu merhaleden de sonra, gerçi biraz bundan sonra belki biraz üzüleceğiz o Efendimiz'i hatırladıkça. Gerçekten ben bunu anlatmak istemiyordum ama herhalde zuhuret öyle oldu. Vefatını da kısaca böyle bir anlatalım bu mübarek gecede. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe-i Sıddıkan'ın evindedir. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem habire şu duayı yapıyordu. Allahümme gfirli verhamni ve elhikni bir rafiqil a'la. Ya Rabbi, bana merhamet et, beni affet, bana rahmet et ve beni rafiqi a'la cemaatine, o en yüksek mertebeye al diye dua ediyordu. İşte sırasıyla geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ziyaretçileri artık yavaş yavaş kabul edemez duruma geldiler. Ama bir ziyaretçi geldi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hafiften doğruldu ve onu yanına çağırdı. O kim biliyor musunuz? Seyyidatine Hazreti Fatıma-tü Zehra radiyallahu teala anha. Kızını çok severdi Hazreti Fatıma'yı. Ve Hazreti Fatıma'nın olduğu yerde Resulullah böyle kendine bir çeki düzen vermeye çalışırdı. Ne hikmetse sanki Hazreti Fatıma'nın arkasından gelecek olan aktapları, kutupları, milyonların imanının kurtulmasına vesile olan Meşayih-i İzam'ı, Şah-ı Geylanileri, Şah-ı Nakşibentleri, İmam-ı Rabbanileri görmüş gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'yı bağrına basıyordu. Hazreti Fatıma annemiz ağlıyor. Vah babam diyor, çünkü ateş gibi yanıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Humma'nın ateşinden yanıyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, üzülme kızım, bugünden sonra artık babana ızdırap veremeyecekler. Artık babana bugünden sonra kimse yuh çekemeyecek. Artık bugünden sonra kuru ya Muhammed diyen olmayacak. Bugünden sonra artık babanı açlıkla, ambargoyla tehdit edenler olmayacak. Ve babanı Allah zayi etmeyecektir. Ve Hazreti Fatıma'nın kulağına bir şey söyledi, Hazreti Fatıma ağladı. Sonradan yine bir şey söyledi, Hazreti Fatıma güldü. Sonradan sorduklarında Hazreti Fatıma diyor ki, bana önce dedi ki, kızım Ehl-i Beytimin içinde bana ilk olarak kavuşan sen olacaksın, güldüm. Ve öleceğini söylediği için de babamın firakından ağladım. Ama Hazreti Fatıma'dır bu, Fatımatü Zehra'dır bu, Fatımatü Betül'dür bu, Hadicetül Kübra'nın kızıdır bu, Hazreti Muhammed'in kızıdır bu sallallahu aleyhi ve sellem. Babasının ayrılığına ancak 6 ay dayanabildi. 6 ay zaman içerisinde Hazreti Fatıma'nın güldüğü görülmedi radıyallahu teala anha. Güldüğü görülmedi, öyle ki babasını seviyordu. Ve en son ziyaretçiler, İçeriye Cibril-i Emin giriyor. Selam ey Ahmed-i Muhtar. Allah Celle Celaluhu selam söylüyor. Diyor ki Habibim bize gelme, bana gelmeye hazır mıdır? Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahzun. Gelmeye hazırım, hazırım ama benim bir müşkülüm vardır. Benim bir endişem vardır. Cibril soruyor, ya Resulallah endişen nedir ki? Sen ki kainatın efendisisin. Sen ki senin hürmetine bu felekler, bu semekler, deryalar, denizler halk oldu. Endişen nedir? Mikail bir tarafta, İsrafil bir tarafta, Azrail bir tarafta. Mukarrebun melekler kainatın fahrını ziyarete gelmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim bir endişem var diyor. Bir üzüntüm var, bir merakım var, bir sualim var, ona cevap istiyorum. Ve Allah Celle Celaluhu Habibim sorsun diyor. Ve Cenab-ı Peygamber parmağını kaldırıyor. Diyor ki ya Rabbi ben gidiyorum. Gidiyorum ve sana geliyorum. Ama benim ümmetimin halin ne olacak? Ümmeti, ümmeti, ümmeti diyor. Ve Cenab-ı Hak tekrar o ayeti hatırlattırıyor. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Habibim Rabbin seni razı edecektir. Memnun edecektir, seni üzmeyecektir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık ondan sonra diyor ki emanetinizi alabilirsiniz ve ben hazırım. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a annemiz radıyallahu teala anha diyor ki başı göğsüme dayamıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek ağızlarına misvak aldılar ve yüzüme bakıyordu. Böyle kendi kendine bir şeyler söylüyor, kendi kendine dua ediyor, kendi kendine rukiye yapıyor. Dua ettikten sonra başını göğsüme dayamış, birdenbire uyudu zannettim. Ağzından soğukça bir damla göğsüme damladı, irkildim ve yavaşlayın Resulullah'ın başını indirdim yastığının üzerine sallallahu aleyhi ve sellem. Ben uyumuş zannettim. Ama bir arada tetirgin oldum, hemen dışarıya seslendim. Dışarıda kimse yok mu? Gelin bakın Resulullah'a bir hal oldu. Kainatın efendisine bir şeyler oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem konuşmuyor. Ve içeriye bilmiyorum diyor, o şaşkınlık esnasında Bilal mı koştu, Hazreti Ali mi koştu? İçeriden birdenbire bir baktım ağıt sesi. İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Kainatın fakrı Hazreti Muhammed ölmüş dediler. Ve ben içeriye böyle bir baktım. Yine şehadet parmağı havada. O ayı ikiye bölen el, o güneşi düren el, o düşmanın üzerine bir avuç toprağı bomba gibi saçan el, o ağaçları konuşturan el, o parmaklarından çeşme gibi su akıtan el, o mübarek yedi Muhammed'i yanına düşmüş kalkamıyor sallallahu aleyhi ve sellem. O da Hakk'ın fermanına boyun eğmişti. Ve işte ne olduysa o sırada oldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. Artık etraftan koşuşmalar başladı. Ve bir ara ben de ne olduğunu anlayamıyordum. Efendime ne oldu dedim ve kimse cevap vermiyordu. Hazreti Resulullah'ın ne olduğuna dair kesin bir cevap vermiyordu. Çünkü ashab birbirine girmiş. Öyle ki aziz kardeşlerim, sahabenin içinde mesela Hazreti Osman'ı nasıl tanırsınız radıyallahu anh? Hazreti Osman ki Kur'an'ı toplayan, Kur'an'ı bugünkü şekliyle bize arz eden büyük bir sahabe. Resulullah'ın damadı. O şaşkınlık içerisinde aynen şunu söylüyor. Diyor ki Allah'ın nebisi ölmez. Ağlamayın, telaş etmeyin, merak etmeyin, Resulullah ölmez. Bence o Hazreti Musa gibi 40 gün sonra dönecektir. Veya Hazreti İsa gibi göğe çekildi, bir gün inecektir, merak etmeyin. Resulullah ölmez, ölmeyecektir demişti. Hazreti Osman gibi birisi, bakın dikkatinizi çekiyorum. Ve o sırada evin içerisinden bir ses geliyordu. Ses aynen şu şekilde: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya ehlel beyt, kullu nefsin zâikatul mevt. Allah'ın selamı ve bereketi üzeriniz olsun ey ehli beyt, ev sakinleri. Her nefis ölümü tadıcıdır. Bundan mesaj Hazreti Muhammed de tadıcıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu sesin Hızır'ın sesi olduğunu söylüyor Hazreti Ali. Bazıları da meleklerin sesi olduğunu söylüyor. İşte o sırada Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a haber uçmuş ki Medine'nin 2 kilometre dışarısında. Hazreti Ebu Bekir'e haber uçmuş. Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın iyileştiğini zannetmişti. Sıddık-ı Azam ona haber ulaşmış. O yola çıkmıştı ama Hane-i Saadet'e böyle bir dönün bakın. Biricik kızı, biliyorsunuz Resulullah'ın 4 tane kerimesi vardı, kızları vardı. Hazreti Zeynep en çileli kızı, Hazreti Rukiya, Hazreti Ümmü Kültüm ve bu üçünü de Resulullah hayatta iken kaybetmişti. Eğer tabiri caizse Hazreti Resulullah hayatta iken 3 tane, 4 tane, 5 tane ciğer ateşi görmüştü. Yani kızlarını Hazreti Rukiya hariç kendi eliyle defnetmişti. Bir kızı hayatta kalmış, o da Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha. O da Resulullah'ın böyle vefat ettiği döşeğin yanında sırtını duvara yaslamış. Aynen şu şiirin ağzından şu terennüm ediyor. Benim hoşuma gittiği için okumada fayda mülahaz ediyorum. Hazreti Fatıma 24 yaşındaydı biliyorsunuz vefat ettiği zaman. O sıralarda 23,5 yaşlarında gencecik bir kadın. Hemen duvara yaslanmış şöyle diyor: Ya ebay, Rabbini en yakın bulan babam, Rabbin davetine icabet eden babam, ey vefatını Cibril'e haber verdiğimiz sevgili babam, ey makamı cenneti Firdevs olan babam, yağmurunu kaybeden çorak toprağa döndük. Senin ayrılışınla vahiy ilahiden mahrum kaldık. Sanki gökyüzünün ufukları sarardı. Sanki güneş dürüldü de ışığımızı kaybettik. Başımıza öyle bir musibet geldi ki ya baba, mahzun olduk. Varsın babam Muhammed aleyhissalatu vesselama, varsın Ebul Kasım'a, şark ağlasın, garp ağlasın, tüm şehirler ağlasın, mudarlar ağlasın, Yemenler ağlasın, tüm kabileler ağlasın, dağlar ağlasın, ovalar ağlasın, yerler gökler tümüyle ağlasın, harem-i şerif ağlasın, kadem ağlasın, rükünleriyle birlikte Beytullah ağlasın, tüm insican melek ağlasın aleyhissalatu vesselam. Tekbir! Tekbir! Evet, Hazreti Fatıma'nın bu hazin şiirinden sonra, mersiyesinden sonra Hazreti Ömer'e bakıyoruz. Hazreti Ömer kılıcını çekmiş şöyle diyor: Vallahi kim derse ki Hazreti Muhammed ölmüştür, vallahi bu kılıcımla başını vururum. Çünkü daha münafıkların sonu gelmedi. Münafıkların sonu gelmeden Hazreti Resulullah ölmez. Resulullah ölümsüzdür. Onu kim öldü derse kılıcımla başını vururum. Hazreti Ömer gibi, bakın Faruk-u Azam Resulullah'ın vefatından o kadar etkilenmiş. Ve Hazreti Mughire bin Şube, Hazreti Ömer'in en sevdiği sahabelerden birisi, o da bir kenarda durmuş. Kendi kendine dövünüyor ve şöyle diyor: Ya Ömer, kendine gel. Allah hayyillâ yamuttur, kendine gel. Resulullah vefat etmiştir. Sus diyordu, sen zaten korkaksın. Resulullah'ın öldüğünü niye söylüyorsun? Hazreti Osman başka türlü, Hazreti Ali başka türlü. Hazreti Ali'nin dili tutulmuştu radıyallahu anh. Sanki herkes bu ayeti unutmuştu. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun ayetini unutmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i vefat etme hükmünü unutmuştu sanki herkes. Halası Hazreti Safiye, o da bir tarafta kendi kendine şöyle mersiye söylüyordu. Ey Muhammed sevgili yeğenim, gönlüm perişan oldu. Varını eşkıyaya kaptıran gibi oldum. Ya leyteni kablel mevti raeyteni azel an. Keşke senden önce bibin ölseydi de senin ölümünü görmeyeydi yeğenim. O kadar Resulullah'ı merak ediyor.
Tekbir!
Ve Ümmü Gülsüm.
Tekbir!
Ümmü Eymen. O da diyor ki işte şimdi vakt bizim başımıza. Göklerle olan bağlantımız kesildi. Allah Celle Celaluhu bize vahiy ile yön gösteriyordu. Resulullah gitti, artık vahiy nimetini kaybettik diyordu. Ve yine Abdullah bin Üneys, bunun da altını çizerek söylüyorum bakın. Sahabe nasıl Resulullah'ı seviyordu, biz nasıl seviyoruz? Kendimize çeki düzen verme yönünden. Abdullah bin Üneys radıyallahu anh, Resulullah'ın vefatını duyduğu an elini kaldırıyor. Ya Rab diyor. Ya Rab. Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselamla bir ömür geçirdim. Ama o gittikten sonra Resulullah'sız bir dünyayı istemiyorum. Ya Rab emanetini kabzet diyordu. Ve oracıkta düşüp vefat ediyor radıyallahu anh. Yine bir başka sahabi. Bu da Abdullah bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh. Resulullah'ın ölüm haberini alır almaz tarlasında şöyle diyordu. Ya Rabbi, bugüne kadar bu gözler Resulullah'ı görüyordu. Ama bugünden sonra artık o yok. Kıyamete kadar, mahşerde onu görünceye kadar Ya Rabbi bu gözlerimi benden al. Resulullah'sız bir dünyayı görmek istemiyorum. Evet. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i böylesine seviyorlardı. Ve biz de gerçekten seviyor muyuz? Resulullah aleyhissalatü vesselam için nelerimizi vermeyi göze alabiliriz? Yani malımızdan, evladımızdan, mesaimizden, paramızdan, şerefimizden, makamımızdan neyi verebiliriz? Gözünü veriyor sahabi, ruhunu veriyor sahabi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sevgisinden. Ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geliyor. Oracıkta Resulullah'ı ziyaret ediyor. Ya Halilah diyor, ey sevgili dostum, sen hayattayken de güzeldin, öldükten sonra da güzelsin. Vallahi Allah senin üzerinde iki ölümü birleştirmeyecektir. Ve bunu söyleyip biraz ağladıktan sonra çıkıyor yüksekçe bir yerin üzerine. Ey Nas, içinizden kim Muhammed'e tapıyor idiyse bilsin ki Muhammed aleyhissalatü vesselam ölmüştür. Buradan ne mesaj alıyoruz? Muhammed aleyhissalatü vesselam gidebilir. O da her insan gibi vefat edebilir. Ama onun Rabbi, onun getirdiği şeriatının sahibi Allah Celle Celaluhu hayyillaya muttur. Ve her an başımızdadır. Ve her an Allah müminlerin yardımcısıdır. Yeter ki biz Allah için bir adım atalım. Yeter ki biz Allah için bir çıkış yapalım, mevzu budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık insanları yatıştırıyordu muhterem Müslümanlar. Ve işte o gün bugün biz Allah Resulü'nü böyle anmalarla, böyle konuşmalarla dile getiriyoruz. Ama tahmin ediyorum ki konumuzun mesajı şudur. Resulullah'ı iyi anlamaya çalışalım. Sadece selavatla, sadece efendim aleyhissalatü vesselam'ı seviyorum, canım feda demekle bu iş olmuyor muhterem Müslümanlar. Bir şeyler yapmamız lazım. Fedakarlık yapmamız lazım. Ve Allah Celle Celaluhu bu mübarek üç aylarda bizi onun şefaatinden ayırmasın. Bizi ona layıkı veçile ümmet etsin.